Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda ben Deniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam Doçent Doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftaki programımızda Yasin suresinden 10, 11 ve 12. ayet-i kerimelerden devam etmiştik. 12. ayet-i kerime ile alakalı yarım kalan bazı hususlar vardı. Özellikle 10 ve 11. ayet-i kerime çerçevesinde kader konusunu da hasbel beşer ele almaya, konuşmaya gayret ettik. İnşallah bu haftada 12. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyisiniz?
Şükürler olsun, elhamdülillah.
Allah iyilik, sağlıkta daim eylesin.
Eyvallah, teşekkür ederim.
Hocam 12. ayet-i kerimede kalmıştık. Estaizu billah. İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharahum ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıkları her işi, bıraktıkları her izi yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta sayıp yazmışızdır. Evet hocam, buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Evet, Yasin suresini okumaya, anlamaya gayret ediyoruz. İşte en son 12. ayet üzerinde bir miktar tefsiri üzerinde konuşmuştuk. Bu ayet-i kerimede Allah Teala ölüleri biz diriltiriz. Yani ölüleri diriltecek olan biziz buyuruyor. Ve aynı zamanda insanların yaptıkları her işi, önceden yapıp gönderdikleri veya geride bıraktıkları her izi yazdığını ifade buyuruyor. Ve işte her şeyi bir kitapta, ki bu kitap levh-i mahfuz olarak genellikle tefsir edilmiştir, sayıp dökmüşüzdür, sayıp yazmışızdır şeklinde ifade edilmiştir. Tabii burada ya levh-i mahfuzda korur, tespit ederiz, yazarız manasına geliyor ki ayetin son kısmı bunu teyit ediyor. Her şeyi bir kitapta yazıp dökmüşüzdür. Ya da bizim elçilerimiz olan kiramen katibin, yani şerefli yazıcılar demek. Kiramen katibin, şerefli yazıcılar sizin amellerinizi, yapıp ettiklerinizi, eserlerinizi yazarlar. Tabii burada eğer bu manaya alacak olursak, kiramen katibin yazdığı halde bunun Allah Teala'ya kiramen katibinin adı zikredilmeden biz yazarız şeklinde ifade edilmesi tabii ikaz etmek, korkutmak içindir. Çünkü yazma işini emreden odur. Kiramen katibin de elbette yazıyor. Tabii ayet-i kerimede bu hususa dikkat çekiliyor. Kur'an-ı Kerim'de başka pek çok ayet-i kerimede de insanın yapıp ettiklerinin kayda geçirildiği insana hatırlatılıyor. Ve bunlar kıyamet günü geldiği zaman insana hatırlatılacak, önüne konulacak, kendisine söylenecek, bak böyle böyle yaptın diye. Mesela Kıyamet Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. Yunebbe'ul insanu yevme izin bima kaddeme ve ahhar. O gün, o kıyamet gününde insana ileri götürdüğü ve geri bıraktığı, yani yaptığı amelleri ya da geride bıraktığı izler, eserler, geride bıraktığı şeyler ne varsa bildirilir, haber verilir. Onun için dünya boş değil, insan yaptığından sorumlu, her yaptığı ettiği insana haber verilecek, bildirilecek. Bu konuda ayet-i kerimede dikkatimiz çekilmiş oluyor. Tabii bazı müfessirler izler ve atharahum, ayette geçen onların izlerini haber veririz şeklindeki bu izlerden maksadın cami ve mescitlere gidenlerin ayak izleri, cami ve mescide gidenlerin izleri şeklinde de yorumlanmıştır. Bu da tabii camiye devam, namaza devam, cemaate devamın ehemmiyeti bakımından önemli bir tefsir, önemli bir yorum. Peygamberimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabilerin evleri, kaldıkları yerler Mescid-i Nebevi'ye oldukça uzak idi. Onlar tabii cemaatle namazın faziletini bildikleri için kendi evlerini, yurtlarını bırakıp uzaktan daha yakın bir yere taşınmaya arzu ettiler. Peygamberimize de bunu söylediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizin adımlarınızı yazar ve onlar için size sevap verir. Evlerinizden ayrılmayın. Yani bu her adımınızda size çokça sevap verir. İşte her adımda bir dereceniz yükselir, bir günahınız affedilir gibi. Bu şekilde söyleyince bu sahabiler bunun faziletini öğrenince evlerini yakına taşımaktan vazgeçtiler. O fazileti, o sevabı elde etmek için. Tabii yine Peygamberimiz bir hadislerinde namazda diyor insanlardan ecir ve sevabı en büyük olan kimse kademe kademe yürüme mesafesi en uzak olan. Yani mescide en uzak olup da yürüyerek gelen kiminki daha uzaksa onun sevabı daha fazladır. Namazı imamla beraber kılıncaya kadar bekleyenin ecir ve sevabı namazı kılıp sonra uyuyanın sevabından daha büyüktür şeklinde de bir hadis-i şerif var. Dolayısıyla bu dediğimiz gibi atharahum namaza gidip gelirken bırakılan izler olarak da yorumlanmıştır. Tabii evi camiye yakın olan kimsenin hani fukaha bu konularla ilgili farklı değerlendirmeleri var. Evi camiye yakın olan kimsenin evine yakın olan camide namaz kılması mı yoksa uzak bir mescide gitmesi mi daha faziletli? Hani yakınında cami var ama uzağa gideyim sevap kazanayım derse bazı alimler işte daha çok adım atacağı için daha uzağa gideceği için uzağa gitmesi daha faziletlidir demişler. Bazı alimler ise kişinin kendisine yakın olan camide namaz kılması daha faziletlidir. Çünkü la salate li caril mescid illa fil mescid diye de bir hadis-i şerif var. Camiye komşu olanın namazı ancak o camide olur. Yani caminin de insan üzerinde bir hakkı var. Onun için yakın camiye gitmesi bundan dolayı daha faziletlidir şeklinde efendim söyleyen alimler de olmuştur. Tabii kişinin yakınında cemaati olmayan bir mescid olursa bu kişinin orada namaz kılmasıyla cemaat toplanacaksa namazı bu yakın mescitte kılması daha faziletli olur. Diğer insanların da oraya rağbet etmesi, yönelmesi bakımından. Böylece bu mescidi, camiyi imar ihya etmek manasına gelir. Ama yakın mescitte tek başına kılacaksa bu durumda uzak camiye gitmesi tabii daha faziletli olur. Evinden kıldığında cemaatle camiye gittiğinde tek başına kılacaksa yani camiye gelecek yoksa o zaman evinde kılmak daha faziletli olur. Bazıları caminin işte komşunun her yönden 40 ev uzağa kadar olan evler olduğunu söylemiş. Yani 40 evlik bir mesafeye kadar insan camiye komşu sayılır. Ya da ezanı işiten herkesin caminin komşusu olduğu da söylenmiştir. Hatta ama sahabiler efendim zaman zaman peygamberimize gelip işte diyorlar ki ya Resulullah Medine'de o zaman yolda belki haşere var. Efendim kendisini götürecek, rehberlik edecek kimse yok. İşte cemaate bu durumda gelmesem olur mu diye sorduğunda peygamberimiz işte hayalet salah hayalet felahı işitiyor musun? İşitiyor. O zaman geleceksin buyurmuş. Demek ki ezan sesini duyan insan camiye komşu sayılır. Tabii iki cami yakınsa aynı uzaklıktaysa ikisinden de tabii bir namaz kalmamak lazım. Halk arasında da öyle bir tabir var malumunuz. İki evet. Cami arasında bir namaz derler. İki cami varsa fukaha demişler ki onlardan daha eski olanda kılmak lazım. Çünkü orada hürmeti vardır. Orada daha uzun süre ibadet edilmiştir. Ama zaman zaman her ikisine de gidilebilir. Yine efendim kişi ilim sahibi bir kimse ise gittiği camide kendisine hürmet edilen, saygı duyulan alim, abid, zahit bir kimse ise ondan dolayı caminin cemaati çoğalacaksa cemaati az olan camiye gider ki orası da şenlensin. Alimler öyle demişler. Yine efendim farz namazlar, teravih namazı gibi cemaatle kılınan namazları camide kılmak elbette daha faziletlidir. Bu namazlar yani cemaatle kılınan namazları, farz namazları, bu teravih namazı gibi namazları evde cemaatle kılanların sevabı camide cemaatle kılanların sevabından azdır. Çünkü İslam'ın şeairidir. Cemaat, namazı cemaatle camide kılmak İslam'ın alametlerindendir. Yine evde tek başına namaz kılanların sevabı evde cemaatle namaz kılanların sevabından daha azdır. Tabii en üstün olan, en faziletlisi olan elbette camiye gitmek, camide cemaatle kılmaktır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malum meşhur hadislerinde salatur raculu fi cemaatin تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وفي رواية 27. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişinin cemaatle kıldığı namaz evinde veya çarşı pazarda, yani dükkanında, ticarethanesinde, neyse iş yerinde kıldığı namazdan 25 kat, bir rivayete göre ise 27 kat daha üstündür buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da şöyle güzel bir tahlil yapmışlar veya şöyle güzel bir yorum yapmışlar. Neden 25 kat veya 27 kat daha faziletlidir? Şimdi bir gün ve gecede farz namazların toplam rekatı 17 rekat. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı, bunların farzlarının rekatlarını topladığımız zaman 17 rekat. Revatip sünnetler, yani farzların önünde ve sonunda kılınan, 5 vakit namazda efendim kılınan revatip sünnetler ise 10 rekattır. 17 ile 10'u topladığımız zaman netice itibariyle 27 rekat olmuş oluyor. Tabii revatip sünnetler 10 rekat olunca bu şekilde böyle bir 27 sayısı bundandır şeklinde de böyle bir yorum var. Böyle de bir husus var. İşte cemaatle namaz bazı alimlere göre vaciptir. Ama bazıları sünnet-i müekkede kuvvetli bir sünnet olduğunu söylemişlerdir. İşte bunun delili de Peygamberimiz bir hadislerinde diyor, şöyle buyuruyor. İçimden öyle geçiyor ki bir adama emredeyim, yerime imam olsun, ben de gidip cemaate gelmeyen, cemaatten geri kalan kimselere bakayım ve onların evlerini yakayım diye içimden geçiyor buyurması Peygamberimizin, buna delil sayılmıştır. Dolayısıyla bunun vacip veya müekket bir sünnet olduğuna dair delillerden birisi bu hadis-i şeriftir. Yine Peygamberimizin pek çok müjdeleri var. Mesela bir hadislerinde Beşşirul meşşâine fizzulem ilel mesâcidi bin nûrittâm yevmel kıyâme. Karanlıklarda camilere yürüyüp cemaatle namaza gidenleri kıyamette tam bir nur ile müjdeleyin şeklinde Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace gibi kaynaklarda geçen hadis-i şerifler var. Alimler demişler ki cemaatten geri kalmayı, cemaate gitmemeyi meşru kılan, mübah kılan özürler şunlar. Birincisi, teyemmümü mübah kılan bir hastalık. Yani abdest alamayacak kadar vücudunun birçok yerinde yara bere olması vesaire gibi. İkincisi, kişinin el ve ayağının çaprazlama kesik olması. Yani sağ eli yok, sol ayağı yok gibi, böyle çaprazlama eli ayağı kesikse, bu şekilde kendi başına gitmeye imkan yoksa. Ya da kişinin felçli olması, yürümeye muktedir olamaması, yani yürüyerek gitme imkanı olmaması, ama olması, ki ama ile ilgili hadisi de naklettik, yani çok uzak değilse, gelebiliyorsa yine ama da gelecek. Yağmur, çamur, şiddetli soğuk veya işte bir sahih görüşe göre çok aşırı karanlık, insanın önünü görememesi, nereye gittiğini bilememesi, istikametini, yönünü belirleyemeyeceği kadar bir karanlık. Ya da zalim bir sultan veya başka bir zalim zorbanından canına efendim bir tehdit gelmesi, endişesi gibi sebepler sayılmıştır cemaate gitmemeyi meşru kılacak sebepler olarak. Evet, ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mübin ayet-i kerimenin son kısmı böyle tamamlanıyor. Biz her şeyi apaçık bir kitapta sayıp dökmüşüzdür. İşte bu insanın yaptığı efendim şeyleri, neler yapmışsa, ne tür neler varsa, ister insanın amelleri olsun, ister başka şeyler olsun, her şey deyince bunun içine her şey girer. Dolayısıyla bunun bir kitapta yazılıp döküldüğünü haber veriyor ayet-i kerime. Bu kitabın da müfessirlerin büyük bir kısmına göre levh-i mahfuz olduğu, orada her şeyin yazılıp zapt edilip beyan edildiğini söylüyor. Şehzade diye bir zat var. Diyor ki el-ihsa, bu ahsayna kelimesinin aslı olan el-ihsa, asıl manası saymak demek. Ama mecazen beyan ve koruma, muhafaza manasına kullanılmıştır. Yine bu ahsa kelimesi de hasa, çakıl taşları ile aynı kökten geliyor. Bu kelimenin saymak manasında kullanılması, tabii eskiden sayı saymada çakıl taşları da kullanılırmış. Nasıl ki insan parmaklarını sayar bazı şeyleri saymak için, aynı şekilde sayı saymak için çakıl taşları kullanıldığı için bundan hareketle ahsa kelimesinin buradan türediği de söylenmiş. Tabii levh-i mahfuza fi imamin mübin, apaçık bir imamda kelimesi kullanılıyor. Yani levh-i mahfuz olarak eğer tefsir edilecek olursa, burada levh-i mahfuza imam denilmiştir ki, imam kendisine uyulan, emam ön demek, imam önde bulunan, önder olan, kendisine uyulan kimse demektir. İşinde, sözünde kendisine tabi olunan, uyulan işte insan ise, ona da imam denildiği gibi kitap için veya başka bir şey için kendisine uyulan, tabi olunan kitaba da, diğer şeye de, ister bu hak yolda da olsa, batıl yolda da olsa peşinden gidilen şeye veya kişiye imam deniliyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de kötü yolda önderlik, rehberlik eden kimseler için de bunun kullanıldığını görüyoruz. Mesela İsra suresinin 71. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. Yevme ned'u kulle unasin bi imamihim. O günde, kıyamet gününde insanları, bütün insanları imamlarıyla beraber, önderleriyle beraber çağırırız. Yani kimin peşinden gitmişse onlarla birlikte çağırırız buyuruyor ki, tabii bu şahıs da olabilir, başka şey de olabilir. Ama dediğimiz gibi burada levh-i mahfuz, imam ile levh-i mahfuzun kastedildiği de söylenmiştir. Ya da bu insanların, kıyamet gününde insanların kitaplarıyla beraber, uydukları, tabi oldukları kitapla beraber, peygamberle beraber ya da onların önderleriyle beraber çağrıldığı manasına geliyor. Tabii bu kitapta sayılıp dökülmesi, ahsa, her şeyin sayılıp dökülmesi, hem bir korkutma manası var, hem de teşvik manası var. Yani hem tergib hem terhib Arapça ifadesiyle var. Çünkü Allah Teala'nın Esma-i Hüsna'sından, güzel isimlerinden birisi de Rabbimizin El-Muhsi'dir. Ahsayna ile El-Muhsi aynı kökten. Her şeyi sayıp döken, her varlığın halinden haberdar olan, kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan manasına, bütün ayrıntılarıyla bilen, eşyanın hesabını ve sayısını, her şeyi bilip kuşatan manasına geliyor El-Muhsi ismi. Onun için Allah'ın her şeyi bildiğini, ondan zerrenin bile onun ilminden uzak olmadığını bilen insan Allah'a karşı gafil olamaz, gaflet içinde olamaz. Her zaman, her nefes, her hareketinde, her duruşunda, madem ki Rabbi El-Muhsi'dir, zerre bile ondan uzak kalmaz, o zaman onu murakabe eder, onu görüp gözetir ve hareketlerini, davranışlarını ona göre efendim yapar. İşte onun için insanın bu şekilde Allah'ı tanıması ve onun emrine amade olması, hakkın emrine göre hareket etmesi gerekir. Tabii en önemli olan da işte nefsini Allah'ın emrine amade kılmaktır. En zor olan da budur. Nefsi Allah'a boyun eğdirmektir. Nefsi emmareyi Allah'ın emrine, Allah'ın dinine göre amade kılmaktır. En zor olan da budur. Nefsi üzerinde hakimiyeti olmayan kimse, zahiren insanların kendisine itaat ettiği, itibar ettiği, hürmet ettiği bir kimse olsa da neticede Allah korusun zillete düşer. Efendim yaptığı şeyin bir faydası olmaz. Sonunda zelil olur. Tabii yine kamil insan bir bakıma İmam-ı Mübin apaçık bir kitaptır. Aynı zamanda bu imam levh-i mahfuzun apaçık olduğu söyleniyor. Aynı zamanda insanın kalbi de manevi olarak bir merkezdir, önemli bir merkezdir. Allah Teala'nın nazargahı ilahisidir. İşte insan kalbini, gönlünü tasfiye ederse, o zaman adeta insanın kalbi, gönlü de İmam-ı Mübin gibi, apaçık bir kitap gibi, levh-i mahfuz gibi açık bir kitap haline gelebilir. Kalpte iki cihana ait efendim her türlü başka yere sığmayacak bir takım manalar, hakikatler kalbe girebilir, sığabilir. Molla Camii, Mevlana Camii Hazretleri bunu bir şeyle, bir şiirinde bir benzetmeyle anlatıyor. İşte köpek diyor ağzında kemikle giderken yolda bir akarsuya vardı. Su son derece saf ve berraktı. Tertemiz olduğu için ağzındaki kemiğin aksi su da göründü. Yani su ayna gibi o kemiği de, kendi yüzünü de gösterdi. Zavallı köpek diyor zannetti ki suda başka bir kemik var. Halbuki kendi ağzındaki kemik ağzını açıp da o suda gördüğü şeyi almaya, kemiği almaya koşunca ağzındaki diyor kemik suya düştü. Yok olanı var zannetti. Bu yüzden var olan, elinde olan gitti, elinde olanı kaybetti. Dolayısıyla insan işte maddi suretlere, geçici suretlere aldanıp efendim kendi elindeki hakikatleri, kendi elindeki istidadı, kabiliyeti kaybetmemesi lazım. Efendim işte her ilim ve amelden maksut gaye, efendim amelin nihayeti insanı Allah'a götürmesi lazım. Yaptığı ettiği Allah'a götürmesi lazım ve neticede Allah'ın kendisini gördüğünü, bildiğini, her şeyi zerresinden küresine kadar sayıp döktüğünü bilip ona göre ameline, davranışına dikkat etmesi, ona göre Allah'ı görür gibi murakabe içerisinde bir hayat sürmeye gayret etmesi lazım.
Evet hocam, burada ayeti kerime içerisinde geçen Esarahum ifadesinde siz anlatırken ben de burada araya girmek istemedim ama farklı rivayetlerde de görebildiğimiz, okuyabildiğimiz, anlayabildiğimiz kadarıyla bu ibareye daha önceki programda da kısmen belki değinmiştik. Sadakayı cariye, belki kendisinden istifade edilen ilim, salih, hayırlı evlat gibi, hatta bir hadis-i şerif de vardı. İnsan öldüğü zaman bütün amellerinin kesileceği bildiriliyor. Ardından ancak işte şu üç şeyin bundan istisna tutulacağı söyleniyor. Onlar da sadakayı cariye, kendisinden istifade edilen ilim ve kendisine dua eden, hayır dua eden hayırlı evlat, salih evlat şeklinde bu tür yorumlarda, tefsirler de var. Bunu da ilave etmek istedim. Ardından programımızın ilk kısmında Yasin suresinin 12. ayeti kerimesiyle alakalı tefsirlerle ilgili olarak hocamızdan bazı malumatlar edindik. Ardından sure içerisindeki biraz daha farklı bir bölüme, 13. ayet-i kerimeye geldik. Burada tabi Kur'an-ı Kerim içerisinde farklı kıssalar ve bu kıssaların önemine ve yerlerine dair farklı malumatlar da belki kısaca dinleyebiliriz. Ama burada da özellikle az önce de bahsedilen ayet-i kerimelerle de ilgili olarak, yani Yasin suresinden ilk 10, ilk 12, 13 ayette bahsedilen meselelerle ilgili belki bunların pratik hayata nasıl yansıtılacağını gösteren canlı birer örnek gibi adeta böyle bir kıssa anlatılıyor. Estağfirullah. Vadrib lehum meselen ashaben qarye iz ca'ahel murselun. Resulüm onlara şu şehir halkının halini misal olarak anlat. Hani onlara elçiler gelmişti. Evet hocam, buradan başlayalım, kıssaya da başlamış oluruz.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Yasin suresinin bu ikinci sayfasında işte Habibi Neccar'a ait olduğu söylenen veya farklı Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan edilmese de bir şehre Allah Teala'nın elçilerinin gönderilmesinden haber veriliyor. Kur'an-ı Kerim'de çok ayrıntıya girilmemiş bu şehrin neresi olduğu, gönderilen elçilerin isimlerinin kim olduğu, bunlar peygamber mi yoksa İsa Aleyhisselam'ın havarileri mi? Bunlara Kur'an-ı Kerim'de açıkça temas edilmiyor ama tefsirlerde bir takım yorumlar var. Tabii Kur'an-ı Kerim'in esas amacı bu anlatılan kıssadan alınacak ibrettir, derstir. Bunu haber vermektir. İşte 13. ayetten başlayıp 29. ayetin sonuna kadar bu kıssa yer alıyor. Bununla ilgili tabii farklı değerlendirmeler yapılmış. Mesela Necmettin Dayı Hazretleri Ette'ülatün Necmiye'de işte bu anlatılan kıssa Yasin suresinin 13. ayetinden 29. ayetine kadar bahsedilen bu kıssada Allah'ın dostlarına olan lütufları ve düşmanlarına olan çeşitli kahır tecellilerine işaret ediliyor, edilmiştir diyor. Yine bu kıssada Ashabul Karye, Karye ashabının, şehir halkının, kendilerine peygamberler gönderilen bu halkın kıssası Mekke müşriklerine anlatılarak, onlara misal olarak getirilerek, tabii başta Mekke müşrikleri, ardından kıyamete kadar gelecek bütün insanlara bir misal, bir örnek olarak anlatılmak suretiyle, işte bu şehir halkının, inkarcılarının başına gelen azabın, inkar edip Allah'ın dinine, Allah'ın elçilerine, Allah'ın kitaplarına yüz çeviren, onları inkar edenlerin başına gelmesinden de sakınmaları için bir uyarı manası taşımaktadır şeklinde yorumlanmıştır. Tabii burada vadrib lehum meselen, onlara bir misal getir, darbı mesel diye efendim de eski Osmanlıca'da, Osmanlı Türkçesinde kullanılan bir ifade var. Ashabel kariye, şehir halkını, kariye halkını misal getir. İşte bu şehrin genellikle tefsirlerde bakıldığı zaman Antakya olduğu ve elçilerin buraya, Antakya'ya gönderilen elçiler olduğu söyleniyor. İşte burada iki görüş var. Elçiler kimdir? Bir tefsire göre bu elçiler Hazreti İsa'nın havarileridir. Bazı tefsirlere, yorumlara göre ise bunlar peygamberlerdir. Yani adını bilmediğimiz peygamberlerdir şeklinde de bir yorum var. Tabii darb-ı mesel, misal getirme iki şekilde olabilir denilmiştir. Şeyde Ebu Suud Efendi El-İrşad adlı İrşad-ı Aklis Selim diye bir tefsiri var Osmanlı Şeyhülislam'ın. Diyor ki birinci amaç darb-ı meselden, misal getirmekten tuhaf bir durumu yine onun gibi tuhaf bir durumla karşılaştırmak için misal getirilir. Yani buna göre bu buradaki darb-ı meselin manası inkar eden ve peygamberleri yalanlayan, bu hususta ısrar eden şehir halkını Mekke halkına başta ya da işte kıyamete kadar gelecek olan bu Kur'an'ın muhataplarına misal getir demektir. Yani onların halini bunlarla karşılaştır ya da onlar bu misali görsünler, kendi durumlarını ona göre ayarlasınlar manasında. İkincisi, bu darb-ı mesel, misal getirmekten bir diğer maksat, bir benzeriyle karşılaştırma kastı olmaksızın tuhaf bir durumu insanlara zikretmek ve onlara açıklamak için misal, bu darb-ı mesel yapılır, misal getirir. Buna göre o zaman bu ayetin manası tuhaf olma bakımından mesel, yani misal gibi olan bu şehir halkının kıssasını zikret ve açıkla gibi bir mana verilebilir demiştir. İşte Antakya diye daha çok tefsirlerde geçiyor. Antakya, Antakis diye bir kimse tarafından kurulmuş bu şehir. Ondan dolayı buraya Antakya denildiğine dair tefsirlerde bilgi var. Yine Antakya Hristiyanlık açısından işte büyük onların kiliselerinin, patriklerinin bulunduğu dört şehirden birisi imiş o zaman için. İşte bu dört şehir Antakya, Kudüs, İskenderiye ve Roma. Ardından o zamanki adıyla Konstantiniyye geliyor. Onun için o zaman önemli bir şehir Antakya. Bu açıdan elçiler bu şehire gelmiş. İşte bunu misal olarak, bu ashab-ı kariyeyi misal olarak vermesini peygamberimize Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede söylüyor.
Evet, ardından 14. ayet-i kerime geliyor. Estaizu billah, bismillah. İz arselnâ ileyhim üsneyni fekezzebûhumâ feazzezna bisâlisin fekâlû innâ ileykum murselûn. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Onları yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü bir elçi gönderdik. Onlar, biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Evet hocam.
Evet, işte bu artık darb-ı mesel, misal olarak verilen ashab-ı kariyenin durumu açıklanmaya başlanıyor bu 14. ayette. Bu kariyeye, bu şehre ki Antakya olarak daha çok tefsir edilmiş dedik, Allah tarafından iki elçi gönderildiği, iki kişi gönderildiği, fakat gönderilir gönderilmez F harfi onu ifade ediyor. Fekezzebuhuma. Çok fazla onları dinlemek etmek bir tarafa, hemen onları yalanladılar, yalancı saydılar, siz yalan söylüyorsunuz, sizin söylediğiniz doğru değildir gibi onları yalanladılar. Bunun üzerine feazzezna bithalithin, hemen üçüncü bir elçiyle onları destekledik. O iki elçiyi üçüncü bir elçiyle destekledik, üçüncü bir elçi gönderdik. Fekalu, işte üçü birden, üç peygamber de veya üç elçi de ya üç havari de, artık hangi yorum doğruysa, biz size gönderilmiş Allah'ın elçileriyiz dediler şeklinde ifade ediliyor. Dolayısıyla ilk iki elçi bu şehre vardıklarında Hakk'a davet ettiler. Ama onlar dediğimiz gibi hemen hiç gecikmeden, inkar konusunda bir düşünelim, taşınalım, anlayalım demeden bu peygamberleri yalanladılar. Hatta İşte tefsirlerdeki beyanlara göre, açıklamalara göre onları dövdüler, hapsettiler. Tabii elçilerin gönderilmesi, Allah'ın emriyle olduğu için gönderme işi Allah'a nispet edilmiştir. Biz gönderdik şeklinde. Bu üçüncü elçinin, işte Hazreti İsa'nın eğer havarileri ise bu elçiler, üçüncü elçinin Şem'un es-Safa adında bir kimse olduğu söyleniyor. Bu üçüncü elçi Şem'un es-Sahra veya Şem'un es-Safa diye bizim tefsirlerimizde adı geçiyor. Havarilerin reisi olduğu söyleniyor ve bu Şem'un'un Hazreti İsa aleyhisselam göğe yükseltildikten sonra onun halifesi olduğu, havarilerin başına geçtiği de tefsirlerde beyan ediliyor. Tabi bu dediğimiz gibi bu üç elçinin kim olduğu hakkındaki ihtilaf, kimisi nebidir bunlar, peygamberdir, rasuldür diyenler de var. Ama havariler olduğunu söyleyenler de var. Eğer havariler olduğunu kabul edecek olursak, bizim gönderdik ifadesinden maksat, Hazreti İsa aleyhisselam tarafından onlar gönderildiği için, bir bakıma Hazreti İsa'nın onları göndermesi de Allah'ın kendisine bildirmesiyle olduğu için bu doğrudan Allah'a, kendisine Cenab-ı Hak nispet ediyor. Biz gönderdik diye kendi emriyle olduğu için o şekilde izah edilmiştir. Ondan dolayı Allah'a izafe edilmiştir biz gönderdik şeklinde. Tabii buradan havarilerin ne İsa aleyhisselam zamanında ne de İsa aleyhisselam göğe kaldırıldıktan sonra peygamber olmadıkları da anlaşılmaktadır. Nitekim peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem benimle onun arasında, yani İsa arasında peygamber yoktur şeklinde de bir hadisi şerif var. Dolayısıyla buradaki ifadelerin peygamberlik manasına olmadığı, bunların Hazreti İsa'nın havarileri olduğu şeklinde de görüş var. Onlar işte tabii vardıkları zaman bu şehre tekitli bir ifadeyle fekalu inna ileykum murselun, yani tekitli sözlerini pekiştirerek biz size gönderilmiş elçileriz diye bunu tekitli söylediler. Çünkü onların inkarcılıklarını, durumlarını biliyorlardı. İşte bu yine tefsirlerde anlatıldığına göre İsa aleyhisselam'a Allah Teala işte ben seni semaya çıkartacağım, göğe kaldıracağım. Sen havarileri birer ikişer şehirlere gönder de insanları hak dine davet etsinler şeklinde Allah Teala İsa aleyhisselam'a vahyetmiş. O da birer ikişer olarak havarileri çevredeki şehirlere Allah'ın dinini, iyi seviliği tanıtmak üzere göndermiş. İşte iki kişiyi de Antakya şehrine göndermiş. Tabii Antakya halkı o zaman putperest. Biliyoruz ki işte çok tanrıcılık var. Bir sürü putlara, tanrılara, tanrıçalara neyse tapıyorlar. Eski Yunan'da, eski şey Grek'te bunlar böyle. Tabii İsa aleyhisselam bu elçileri o zaman göğe, kendisi göğe yükseltilmeden önce göndermiş olmalı. Hatta yine tefsirlerde şöyle bilgiler de var. Bu elçiler İsa aleyhisselam vazifelendirince kendilerine dediler ki ey İsa, biz senin o bizi gönderdiğin kavmin lisanını bilmiyoruz dediler. O da Allah'a dua etti İsa aleyhisselam. Elçiler oldukları yerde uyuyakaldılar. Uyandıklarında Allah onlara o dili açmıştı. O gidecekleri kavmin diliyle konuşmaya başladılar şeklinde de tefsirlerde bir takım bilgiler var. Yine bu bilgilere göre bu iki elçi, Hazreti İsa'nın gönderdiği bu kimseler şehre, Antakya'ya yaklaştıklarında kuzularını otlatan yaşlı bir adam gördüler. Ki o adam işte ağaçları yontarak ağaçtan putlar yapan Habib-ün Neccar, Neccar zaten marangoz demek. Habib-ün Neccar isimli kimse idi. İşte bu kıssada geçen, daha aşağılarda, aşağıdaki ayet-i kerimelerde geçen, adı zikredilmeden geçen kimsenin sahibi Yasin, yani Yasin suresinde bahsedilen kimse olan Habib-ün Neccar'ın bu kimse olduğu söyleniyor. İşte Veca'e min aksal medineti raculu yes'a ayetinde işte derken şehrin öbür tarafından, uzak tarafından bir adam koşarak geldi ifadesiyle kastedilenin bu zat Habib-ün Neccar olduğu tefsirlerde beyan ediliyor. İşte rivayete göre, tefsirlerdeki ifadelere göre, tabii bunlar tefsirlerde geçen bilgiler, ayet-i kerimede veya hadislerde açık bilgiler yok bu konuyla ilgili. İşte bu elçileri görünce onlara kim olduğunu soruyor. Onlar da sizi hak dine davet etmek üzere doğru yolu, hak dini göstermeye geldik. İşte hak din tevhid, yani bir ve tek olan Allah'a ibadet etmektir dediler. İşte yaşlı o kimse, Habib-i Neccar, sizin bu söylediğinize dair bir deliliniz, bir mucizeniz var mı diye sorunca onlar da evet diyorlar. Biz Allah'ın izniyle hastalara şifa veririz. Doğuştan kör olanları, alaca, deri hastalığı olanları iyileştiririz diyorlar. Tabii bu şeye göre, bu ifadeler eğer doğruysa, bundan şu anlaşılıyor ki İsa Aleyhisselam'ın duasıyla kendisine verilen bazı mucizeler havarilerde de tecelli ediyordu. Havarilere de verilmişti. İşte bu yaşlı adam ya da Habib-i Neccar, işte benim bir oğlum var, delidir veya uzun zamandır hastadır. Doktorlar, tabipler bir türlü onu tedavi edemediler. Onu görmenizi istiyorum diye evine götürüyor. İşte onlar da dua ediyorlar. Hastayı meshedip sıvazlıyorlar ve işte oğlu sapasağlam iyileşiyor, ayağa kalkıyor. Tabii bu Habib-i Neccar'ın iman ediyor bu durumu görünce ve bu haber yayılıyor. Birçok insan bu iki elçinin, Hazreti İsa'nın havarileri olduğu kabul edilecek olursa, onların elinden şifa buldular ve o kadar bu iş duyuldu, yayıldı ki krala kadar bu durum ulaştı. Kralın huzuruna çağrıldılar bunlar, çıkarıldılar. Onlar da biz Hazreti İsa'nın elçileriyiz, seni bir tek olan Allah'a ibadete çağırıyoruz dediler. Kral, bizim ilahlarımızdan başka bir Rabbiniz mi var diye sordu. Elçiler, evet, seni ve ilahlarını yaratan işte odur. Ona iman eden cennete, inkar eden cehenneme gider. Orada ebedi azap görür diye krala cevap verdiler. Bunun üzerine kral öfkelendi, onları dövdürdü, hapse attırdı şeklinde. Tabii bunlar tefsirlerde, İsrailiyat'ta yer alan bilgiler. İşte bu haber İsa Aleyhisselam'a ulaşınca, İsa Aleyhisselam üçüncü olarak, işte Şem'un isimli, havarilerin başı olduğu söylenen o havariyi gönderdi. Fe'azzeznâhu bithâlithin. Üçüncüsüyle onları teyit ettik, destekledik buyurulan bu üçüncü elçinin işte bu havari olduğu söyleniyor. Tabii o biraz daha farklı bir üslupla krala yaklaşmış. Efendim, bu arada Hazreti İsa'nın göğe kaldırıldığı, Şem'un'un kimliğini gizleyerek Hazreti İsa tarafından gönderildiğini bildirmeden şehre vardığı, kralın yakın çevresiyle yakınlık, dostluk kurup nihayet krala kadar ulaştığı, kralın onunla ünsiyet kurup dost olduğu, işte bir gün Şem'un'un krala, efendim duydum ki sen ilahından başka bir ilaha davet eden iki adamı zindana atmışsın. Onları çağırtsan da ben de onları dinlesem, senin adınla onlarla bir tartışsak dediği, işte ardından efendim iki arkadaşının yanına varıp diğer iki havarinin, size ancak yumuşaklıkla ve lütuf ile davrandığınızda itaat edileceğini bilmediniz mi? Yani siz insanlara daha farklı bir üslupla yaklaşmalıydınız dediği. Hatta sizin misaliniz şuna benzer. İşte yaşlı bir efendim, bir kadın uzun süre çocuğu olmamış. Sonunda bir erkek çocuk dünyaya getirmiş. Ancak çabuk büyüsün diye acele etmiş ve daha bebeğe ekmek yedirmiş. İşte bebeğin yemeyeceği yemekler yedirmiş. Ekmek de boğazına düğümlenip çocuk ölmüş. Sizin durumunuz buna benziyor. Davet vaktinden önce, vakti gelmeden, kıvamı gelmeden önce kralı davet etmeniz de aynen bu kadının durumuna benziyor dediği şeklinde söylenmiş. İşte Şembu'nun efendim aynı şekilde bu iki elçiyi kralın huzuruna çağırdığı, onlarla kralın huzurunda sanki birbirlerini tanımıyorlar gibi, işte sizi kim gönderdi, işte onlar da bizi her şeyi yaratan, hiçbir ortağı olmayan Allah gönderdi diyorlar. Şem'un, işte Allah'ı bize tanıtın diyor. Onlar da o dilediğini yapar, istediği gibi hükmeder diye söyleyince, Şem'un sizin iddianızı doğrulayacak bir deliliniz var mı diye sorunca, elçiler de işte biz kral ne istiyorsa yapalım diyorlar. İşte daha sonra gözü bile olmayan, gözünün çukuru olmayan silme kör bir çocuğun getirilip, onların Allah'ın izniyle onun gözünü açtıkları dua ederek efendim naklediliyor. İşte kralın bunlara şaşırdığı, hatta Şem'un'un krala, işte senin ilahın, senin taptığın ilah da böyle bir şey yapsa hem senin için hem de ilahın için bir şeref olur, İnsanlar işte bu elçilerin peşinden gitmez gibi dediği. Fakat kralın, benim senden gizlim saklım yok, bizim ilahımız görmez, işitmez, ne zarar ne fayda bir şey veremez dediği. Bu şekilde kralı taptığı o putun anlamsızlığına, anlamaya yönelttiği ifade ediliyor ve işte neticede bu şekilde bazı farklı görüşler var. Yine tefsirlerde geçen bilgiler, tabii bütün bunlar dediğimiz gibi. Kral ileri gelen adamlarının azgınlığından çekindiği için gizlice iman ettiği ama kavminin, Antakya halkının o zamanki inkarda ısrar ettikleri ve elçileri taşlayarak öldürdükleri şeklinde farklı bilgiler var. İşte aynı zamanda Habib-i Neccar'ı da, onun efendim başka mucize yoluyla ortaya çıkan bir takım veya iman eden bir takım insanları da cezalandırdıkları şeklinde farklı görüşler var. Tabii bütün bunlar dediğimiz gibi tefsirlerde yer alan bilgilerdir. Esas itibariyle Kur'an-ı Kerim'de çok ayrıntı yok.
Evet. Hocam burada 15. ayeti kerimeye başlamaya vakit kalmadı. Nitekim oradaki ayette de şehir halkının kendilerine gönderilen elçileri yalanlamaları bahsedilmiş ve devamında da yine şehir halkıyla bu elçiler arasındaki diyaloglar, vuku bulan konuşmalar, belki tartışmalar gibi tebliğciler ve şehir halkı arasındaki bu diyaloglar devam ediyor. İnşallah biz de bir sonraki programımızda bu kaldığımız yerden 15. ayet-i kerimeden devam etmiş olalım.
İnşallah.
Peki. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu haftaki programımızda Yasin suresinin 12, 13 ve 14. ayet-i kerimesinin üzerinde durmuş olduk. Hep birlikte okumaya, anlamaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki programımızda da 15. ayet-i kerimeden devam etmeyi ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı günler.